Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Efendim Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız Gül Sohbetlerinin 103. Akrabaları kısmının 36. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle efendim hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hazreti Hamza amcayı görüyorduk. Uhud'a gelmiştik efendim. Uhud'a giriş yapmıştık. Ve Uhud'daydık. Geriye doğru maalesef özetlemeye zamanım yok. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanına vardığında müşriklerin karşısına sırtını Uhud'a vermek üzere ordugah kurdu. Müşriklerin konuşlaması orduya kurduğu yere özellikle ekstra kenara tutulan ve özel bir konuma konuşlanan 200 kişilik vurucu süvari timine bakarak sallallahu aleyhi ve sellem piyadelerin kumandanı olan Hazreti Abdullah bin Cübeyr'i 50 okçuyla beraber bir tepeye yerleştirdi. Ayneyn geçidi denen tepeye. Uhud Savaşı'ndan sonra o tepenin adı Okçular Tepesi olarak kaldı. Cebeli Rummat diye. Okçular Tepesi olarak kaldı. Yani ben o yüzden bir tepeye deyimini kullandım bilerek. Yani aklıma gelmedi diye değil. Şimdi elbette ki biliyorsunuz Okçular Tepesi diyoruz şu anda ve gidip orada görüyorsunuz. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda bir savaş stratejisi noktasında üzerinde uzunca durulması gereken, hatta insan çok arzu ediyor, çok istiyor askeri okullarımızda, yani savaş eğitimi veren okullarımızda, polis kolejlerimizde Resulullah Aleyhisselam'ın bu savunma, saldırma, efendim konuçlandırma, ortama göre işte ordu yerleştirme, birçok alanın ciddi şekilde araştırılıp, gözden geçirilip askeri anlamda eğitim verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah bu hayaller, hayal gibi görünen şeyler de ileride gerçek olur da Mehmetçik dediğimiz, Peygamber Ocağı dediğimiz askeriyede de inşallah bu tarz eğitimler verilir. İnşallah efendim. Okçuları yerleştirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıntıya fazla girmeyeceğim ama okçular konusunda bir şeyler söyleyeceğim efendim. Sizlerle paylaşmak istiyorum bazı şeyleri. Bu konuda çok üzüldüm. Yani yer yer çok ciddi yanlışlar yapılan şeyleri görüyoruz. Şahit oluyoruz. Üzülüyoruz tabii bunlara. Efendim, genellikle hac ve umre için Medine-i Münevvere'ye ziyarete gidildiğinde Uhud'a gitmeden dönen hacımız, umrecimiz yoktur efendim. Elhamdülillah. Mutlaka, muhakkak gidilir. Ziyaret yapılır. Allah-u Teala bize de nasip etti defalarca elhamdülillah. Hem ben de gördüm ve siz çok da görmüşsünüz, çok dinlemişsinizdir. Uhud'da eline megafonu, mikrofonu alan, yani vazifeli hoca efendi kardeşlerimiz, oradaki umreci, hacı, halkı, cemaati bilgilendirme amacıyla Uhud hakkında malumat verirler. Bu malumatların %100'ünde, 99 demiyorum artık, direkt %100 diyorum. Çok çünkü şahit oldum. %100'ünde efendim şu cümle kullanılır. İşte sallallahu aleyhi ve sellem şu gördüğünüz tepeye okçuları yerleştirdi. Sakın buradan ayrılmayın dedi. Tamam, doğrudur. İşte Uhud Savaşı başladı. Müslümanlar bir anda efendim üstünlük kazandılar. Müşrik ordusu dağıldı, kaçmaya başladılar. Müşrikleri kaçıyor, Müslümanlar kovalıyorlardı. Ve artık onlardan geriye kalan ganimetleri toplamaya başladılar. Okçular dediler ki biz de inelim ganimet toplayalım. Biz de ganimetleri paylaşalım dediler. Efendim kumandanlara Abdullah bin Cübeyr'i dinlemeden o ısrarla ayrılmayın dediği halde orayı terk ettiler. Orada 8 veya 10 kişi kaldı ve gedik açılmış oldu. Ondan sonra o gün henüz İslam'da Müslüman olmayan Halid bin Velid ile İkrime bin Ebu Cehil o tepeyi dolaşıp Müslümanları arkadan vurdular. E şimdi hocam biz de öyle biliyoruz diye düşünebilirsiniz. Kaç program önce şu anda hatırlayamıyorum ama eğer dinlediyseniz Hazreti Musab bin Umeyr'i biz uzunca anlatmaya çalıştık. Başarabildiğimiz kadar orada bunları söylemiştim ben. Ve yine o zaman da yeri geldikçe bunu sık sık söylemeye çalışacağım demiştim. İşte yeri yine geldi. Hamza amca ve Uhud. Şimdi efendim okçular 50 okçuydu orada. Aleyhisselam ısrarla oradan ayrılmayın demişti. Ben o ayrıntıya girmiyorum. Ayrılmayın ısrarla. Ne olursa olsun benden emir gelmeden ayrılmayın buradan demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi İslam ordusu zaferi kazanınca müşrikler de kaçmaya başlayınca ganimetler toplanırken dediler ki biz de inelim toplayalım ganimetleri. Payımıza düşeni alalım. Abdullah bin Cübeyr yapmayın etmeyin Resulullah'ın emri var dediyse de dinletemedi. Mal için indiler. Ganimet için indiler. Okçular tepesini boş bıraktılar. İşte şöyle oldu böyle oldu. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah diyorum tekrar tekrar. Efendim, ganimet denen şey savaştan sonra, savaş kazanılınca düşmandan elde edilen şeyler ganimet. Peki, yani ganimet kim neyi kaparsa, neyi alırsa, onun oluyorsa, o zaman buna ganimet değil, çapulculuk denir, yağmalama denir. Bir tarafta Enfal suresi gelmiş Bedir Harbi'nden sonra. Ganimet demek, ganimetlerin nasıl pay edileceğini ifade etmiş sure-i şerife. Ve şimdi şunları söyleyince siz de bana hak vereceksiniz. Savaş biter, toplanan ganimet bir araya getirilir. Efendim, bir araya getirilen ganimetten başkumandan Resulullah Aleyhisselam dahil olmak üzere hiç kimse bir ufacık bir şey, eski bir ayakkabı bağını bile alamaz. Hükmen budur. Ganimet bir araya getirilir, başkumandanlık hakkı ayrılır, hissesi bellidir. Ondan sonra risk grubuna göre, riske göre ganimet dağılımı yapılır. E şimdi diğer taraftan okçular, ganimet için aşağı indilerse eğer, hadi biz de inelim toplayalım ganimetleri. E şimdi her inen eline aldığı kendinin oluyorsa, öbürü de ileride çarpışıyorsa, vuruşuyorsa, düşmanı kovalıyorsa, düşman gittikten sonra geriye dönmüşse, elinde bir şey yoksa ona ganimet yok. Arkadan bu adam meydanı boş buldu, topladı, ganimetleri götürdü. Bu çapulcu hareketi değil mi? Bu sahabeye yaraşır mı? Hayır. Ancak okçuların tepeyi terk edip ganimete indikleri yanlış değildir. Burada yanlış olan nedir? Efendim bir hayır kurumu düşününüz. Bir okul düşününüz. Bir Kur'an kursu düşününüz. Bir vakıf düşününüz. Bir dernek düşününüz. Lütfen. Ve buraya bir kamyon dolusu diyelim eşya geldi düşününüz. Eşya indirilecek. Taşınacak. Yani iş var. E şimdi yapılacak işi gören insanlar o oradan eşya taşınacak aşağı yere diyelim indirildi kamyon diyelim gitti. Yukarı taşınacak diyelim mesela. E şimdi o orada görüldüğü halde tek tek gezip de hadi bunları götürelim yani gören kişi için demek gerekiyor mu acaba? Yani sahabe bir iş varsa ona koşardı. Aleyhisselam'ın ashabı öyleydi. Hani meşhurdur ya maalesef onun hadisin sonunu biraz eksik anlıyoruz. Bir sefer esnasında mola verildi. Aleyhisselam sen hayvanı kes, sen hayvanı derisini yüz, sen şöyle yap demedi öyle bir şey sallallahu aleyhi ve sellem. Mola verildi, yemek yenecek. Hemen bir tane sahabe kalktı. Dedi ben hayvanı boğazlarım, başını hayvanı ben keserim. Öbürü kalktı ben dedi derisini üzerim. Bir diğeri kalktı ben dedi kaba etlerini ayırırım. Öbürü ben inceleri ayırırım. Bir ikisi ben pişiririm. Yani aleyhisselam şunu yapın demedi kimseye. Yani yapılacak bunlar. Ben yaparım ederim dediler. Ama öyle bir ortam oluştu demek sayıları da az bunların ki. Ortam oluştu ki herhalde akla mı gelmedi ne? Odun toplarım diyen çıkmadı ya da sayı bitti herhalde yani. Aleyhisselam kalktı benden odun toplarım dedi. O neyden pişecek? Sahabe-i kiram Allah'ın Resulü dedi olur mu? Biz odun da toplarız dediler. Aleyhisselam yok dedi. Ben kendimi sizden farklı düşünmüyorum, hissetmiyorum. Bu rivayeti de biliyorsunuz siz. Bu çok meşhur bir rivayettir. Ve bu rivayet anlatıldığında işte bazen Peygamber Aleyhisselam işte ashabıyla beraber her işi yapmıştır. Kendisini ayrı hissetmemiştir. Doğrudur. Amenna ama aması var. Ben burada bir soru soruyorum. Resulullah Aleyhisselam odun topladı mı? Bir İslam tarihçisi olarak bunu soruyorum. Toplarım dediyse topla benim peygamberim. Elbette bunu yapar. Ama bakıyoruz ki ben hayvanı boğazlarım, başını keserim diyen zat elinde bıçak hayvanı kesecek. Resulullah Aleyhisselam işte ben şunu şunu yaparım dedi sahabe-i kiramda. En sonda Aleyhisselam ben de odun toplarım deyince elindeki bıçak olan sahabe bıçağı bıraktı oduna gitti. Hemen. Ben etleri ayırırım, derisini üzerim diyen de oduna gitti. Etleri ayırırım diyen de oduna gitti. Ben işte pişiririm diyen de oduna gitti. Aleyhisselam tebessüm ediyor. O da oduna gitti. Yani sonuçta Aleyhisselam birkaç çalı parçası toplayıncaya kadar odunlar yığıldı kenara. Dediler ey Allah'ın Resulü sen otur. Biz hepsini yaparız. Aleyhisselam biliyorum dedi. Siz yaparsınız hepsini. Yani sen şunu yap, sen şunu yap demedi Aleyhisselam. Demez yani. Demeye gerek yok ki. Yani mesela şimdi şu anda ben sizlerle muhabbet ediyorum. Kumanda masasında idareci arkadaşlarımız var. Ben işte bu önümüzde saat var. Konuk belli bir dakikamız süremiz var. Konuşuyoruz. Önümüze saati koymuşlar süre şu kadardır diye. Yani boyuna buradan birisinin bizi uyarması mı gerekiyor? Süren doldu diye. Hayır farkındasınız ben bakıyorum saata. Süremiz doldu. Bugünü bu kadar diyorum mesela. Yani bu budur. Çünkü sonuçta bir radyo bu. Bir sürü şey olması gerekiyor. Programlar burada ardına gelmesi gerekiyor. Bir yayın akışı var. Ve bunların belli bir süresi var. Bir zamanı var. Şimdi yani bana boyuna biri gelip veya diğer arkadaşıma biri gelip ya hocam işte doldu hocam söyle hocam lütfen kes falan dese bu zaman yayın yürümez yani. Şimdi düzen bozulur. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şunu yapın bunu yapın boyuna demezdi ki onlar yaparlardı. Lütfen okçulara biraz böyle bakalım. Yani savaş bitti zannedildi. Yani onlar yanlış bir şey yaptılar. Savaş bitti zannedildik. Ganimet toplanıyor. Yani aldığım ganimet benimdir değil. İş yapılıyor. Onlar biz duramayız dediler burada. Aşağıda bir iş var. Aşağı döküldüler. Doğrudur ganimete indiler. Topladılar. Her alınan ganimet alan kişiye ait değildir. Onlar toplanıp bir araya getirilir. Bunu az önce söyledim. Yeri geldikçe sürekli söyleyeceğim. Ganimetler bir araya getirilir. Sonra Enfal suresinin anlattığı şekilde ganimet paylaşımı vardır. Paylaşım yapılır. Öbür türlü Uhud'un faturasını tamamıyla okçulara kesmek de yanlış olur. Şimdi bir taraftan cenneti istiyoruz, Firdevs'i istiyoruz. Bir yandan Hamza'yı şehit vermek istemiyoruz. Bu olmaz ki bu. O şehadetle olur. Hazreti Hamza niye ölümsüzdür? Şu anda niye bunu konuşuyoruz biz? Kaç asır geçmiş? Çünkü Allah kitabında şehitler ölmez diyor. Ölmemek için şehit olmak gerekiyor. Bunun da yolu budur. Başka çaresi yok. Ya savaştı ya bir infilak bir şekilde şehit olacaksınız yani. O bakımdan ben şimdi ya hocam ammada işi oraya getirdin neredeyse müşrikleri savunacaksın demeyin sakın. Böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Ama yani bir yanlış anlaşılma beni çok üzüyor çünkü bu. Yani sahabeye karşı bir şey söylendiğinde bana çok zor geliyor. Çok zoruma gidiyor. Sonuçta öleceğiz. Hesap vereceğiz kıyamet günü. Oradan şimdi o okçuların birisi gelecek bize. Diyecek senin işin gücü yok muydu ya? Boyuna yattın kalktın bize. Okçular şöyle yaptılar da tepeyi bıraktılar da işte koştular dünya malına savaşı kaybettik. Öyle mi diyene biz ne cevap vereceğiz? Peki okçu demez mi? Sen hangi tepeyi tuttun diye. Ahlak tepesini tuttun mu? adab tepesini tuttun mu? Zikir tepesini tuttun mu sen? Tesbihat tepesini, teheccüd tepesini. Daha hangisini sayalım? Biz o kadar tepeleri terk ettik ki okçulara bakacak yüzümüz yok zaten. Ama sonuçta yanlış yanlış, ben ona bir şey demiyorum. Yanlış yanlış, amenna. Ama faturayı onlara tümüyle kesip de dünyaya tamah ettiler demek yanlış oluyor. Sonuçta bir paylaşım var. Usul neyse, yöntem neyse bu ona göre yapılmıştır, ona göre yapılacaktır. Ve ona göre de yapılıyor zaten. Bu da ayrı bir önem arz ediyor. Sevgili kardeşlerim. Şimdi yeri girdikçe bu mevzuya, çünkü beni en çok heyecanlandıran, hızlı konuşturan, böyle savunmaya sokan hadisenin birisi budur. Ne zaman gittimse işte Uhud'a, orada gücüm yettiğince bazı oradaki kardeşlerimizle böyle şey uyarmaya çalıştım. Başarabildiğim kadar. Dedim bak doğru söylüyorsunuz ama eksik oluyor. Bu yaptığınız, bak hem Uhud'dasınız, adamların bak mezarları şurada, Uhud şehidi burada. Onların yanında onlara niye iftira atalım ya? Bir iş var. Yani işte diyelim bir tane masayı öteye götüreceksiniz. Oradan bir sürü insan var. Yani götürün demiyorsunuz. Kaldırıp götüreceksiniz. Fakat yenemiyorsunuz. Size bakıyorlar. Gelin yardım edin demeye gerek var mı Allah aşkına? Görüyorsun da masayı taşıyamıyorum. Gel, tut kenarından beraber götürelim. Kardeşlik budur yani. Vakıflar böyle yürüyor. Cemiyetler, cemaatler, teşkilatlar böyle yürüyor. Okullar böyle yürüyor. Kur'an kurslarımız böyle yürüyor. Bu radyo böyle yürüyor. Şimdi şu anda burada kaç kişi hizmet yapıyor burada? Her biri bir masada. Kimisi montaj yapıyor, kimisi dublaj yapıyor, kimisi kayıt veriyor, kimisi canlı yayında, işte kimisi lojistik destek sağlıyor, kimisi ulaşım sağlıyor. Bir sürü şey idare falan vesaire. Yani bir radyo yürüyor ama yürüyor. Şu anda sesim size geliyorsa, yani ben şimdi böyle havadan düşüp de sesim size gelmiyor ki. Nice emekler sonunda şu anda size ulaşıyorum ben. Yani şu anda Adem Saraç buradan konuşuyorsa, Adem Saraç'a bu ortamı hazırlayan o kadar çok şey var ki burada. Bunları görmemesinden gelemeyiz ki. Yoksa benim sesim neye yeter? Ha şimdi iş değişir, başka bir güç olur. Hani Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a işte Beytullah'ı yaptırdı, sonra çık dedi Ebu Kubeys tepesine, Safa ile Ebu Kubeys arası tepeye. İnsanları hacca çağır dedi Allah-u Teala. Dedi İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi dedi, ben sesimi kime duyurabilirim ki dedi, yani ben buradan hani kim benim sesimi duyar? Allah-u Teala, İbrahim dedi, sen çağır, sen seslen, duyurmak bize aittir. Lebbeyk, lebbeyk niye diyoruz? Buyur, duyduk da gidiyoruz. Çünkü hacca umreye sadece zengine gidemiyor. Daveti alanlar gidiyor. Nasibi olanlar gidiyor. Allah hepimize nasip etsin. O daveti hepimize lütfetsin, ikram etsin. İhsan etsin inşallah. Evet efendim. Bir ufak bir dalgalanmayla Uhud'dan şöyle bir girdik, bir çıktık. Tekrar Uhud'a girelim. Şimdi efendim, anlatmaya çalıştık ya. Aleyhisselam bir beşer olarak, bir insan olarak ve bir Resul olarak her türlü tedbiri aldı. Ashabı da buna hazırlar. Az önce ifade ettiğim gibi önce mübareze adı verilen teke tek vuruşmalar oldu ve sonra iki ordu birbirine girdi. Savaş kıyasya yürüyor. Biz Hamza amcayı görüyoruz. Göğsüne deve kuşundan bir tüy takmış, biraz büyükçe belli oluyor. Efendim bir düşmanı öldürmüş, kılıcını almış. Bir de kendi kılıcı, efendim iki elde iki kılıç döne döne gidiyor mübarek. Uhud'u titretiyor. Öyle ki Safvan bin Ümeyye onu çok iyi tanıdığı halde Mekke'den beri, yani aynı memleket insanları bunlar, çok iyi tanıdığı halde iki elde iki kılıç döne döne yürüyen bir adam görünce bu kimdir diyor ya. Bu kimdir? Ben böyle birini görmedim şimdiye kadar. Kimdir bu? Kırıp geçiriyor bizi. Kimdir bu? Diyorlar ya, nasıl tanımasın? Bu Hamza. Bu hangi Hamza diyor. Ya Hamza bin Abdülmuttalip. Bu Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen zatın amcası bu. Hamza bizim Hamza. He, bizim Hamza ya. Subhanallah. ben diyor böyle korku salan bir adamı şimdiye kadar hiç görmedim. Bu savaşın boyutunu göstermesi açısından önemli rivayettir. Yani iyi tanıştıkları halde o savaşın verdiği o dehşet sahnede bu kim diye adamın ödü kopuyor. Öyle bir savaşı var Hazreti Hamza'nın. Efendim, Uhud Savaşı birçok sahabenin çok ciddi sınav verdiği, en zor imtihanlardan geçtiği bir savaştır. Uhud Savaşı. Ve bunlar bu sınavı başardılar. Şimdi daha önceki aylarda yayınlandı, yanlış hatırlamıyorsam, Erkam Radyo Fakir'in kitabından istifade ile, yani daha doğrusu kitabı seslendirerek bir radyo tiyatrosu yapmışlardı. Hazreti Vahşi'yi Gülüz'e hasretle işlemişlerdi. Mutlaka dinleyeniniz vardır. Eğer dinleyemediyseniz, çok güzel seslendirmişler kardeşlerimiz. Büyük başarı sağlamışlar. Bunu söylemiş olayım buradan. Bir şekilde internetten efendim giriniz ve ben dinlemenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Çünkü şu anda konumuz vahşi olmamakla birlikte Hazreti Hamza Allah'ın takdiriyle köle vahşinin mızrağıyla ölümsüzlüğe gideceği için vahşinin Hazreti Vahşi olma sahnesini burada açmak, işlemek durumundayım. Şimdi Uhud Savaşı şiddetli bir şekilde devam ediyor. Uhud Savaşı devam ederken biz biraz geri gidelim efendim, İzin verirseniz. Şimdi dedim ya, Vahşi, Hazreti Vahşi oldu. Biz bu şahsı Gülüz'e Hasret ismiyle Erkam yayınlarında kitaplaştırmıştık yıllardan önce. Ve yine az önce söylemiştim, radyomuzda bunu okumuş, buradan okudu. Şimdi kısa bir anlatıcı geçmek zorundayım Uhud'a kadar. Vahşi malum köle bir zat ama köleliği kabullenmeyen bir adam. Hürriyet istiyor. Mal, mülk, zenginlik istiyor. Fakat böyle bir şey elde etmesi de çok zor. Hatta imkansız neredeyse. Yani çok zor bir şey. Gerçekten çok zor. Sürekli hayalinde, sözlerinde, davranışlarında hürriyet ve zenginlik var. Bedir Harbi'nde Mekke'nin önde gelenleri öldürer biliyorsunuz. 70 ölü var Bedir'de müşriklerden. Müslümanların da 14 şehidi vardı. Bu 70 ölü içerisinde herkesin akrabası var. Kimisinin babası, kimisinin kardeşi, kimi kadının kocası, kimisinin oğlu, kimisinin dayısı, kimisinin yeğeni. Hatta bazılarının hem babası, hem kardeşi, hem oğlu, hem yeğeni, efendim, hem kocası, böyle olanlar da var. Dolayısıyla Bedir'den sonra Mekke müşrikleri intikam yeminleri ettiler. Bunlar içerisinden 4-5 isim var. Ben ikisi meşhur, onu söyleyeceğim. Biri Cübeyr bin Mut'im, biri Hint binti Rebi'a. Malum Hint Ebu Süfyan'ın karısı. Hind'in babasını, amcasını, oğlunu Hazreti Hamza öldürüyor Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde. Aynı şekilde Cübeyr'in de yakınlarını öldürüyor Bedir Harbi'nde. Daha doğrusu yani sonuçta savaş bu. Artık kim kime? Hazreti Hamza'ya denk geldi bunlar da ve gittiler tabii. Dolayısıyla onlar yani yakınlarını Hazreti Hamza öldürüyor. Hazreti Ali öldürüyor yakınlarını. İşin de başındaki Peygamber Aleyhisselam var. Şimdi bunlar Peygamber Aleyhisselam'ı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hamza'yı, üçünü birden ölü istiyorlar. Üçü olmasa ikisi, o da olmasa biri. Onun için birinin üzerine yoğunlaşacaklar. İşte bu yoğunlaşma sürecinde Vahşi devreye girecek. Vahşi, Cübeyr'in efendim kölesidir. Kısa mızrak harbe deniyor. Kaynaklar öyle yazmış. Harbe deniyor. Onu iyi kullanıyor Vahşi. Ve onunla intikam alacaklar. Ama az önce yayın akışından bahsettim, disiplinden bahsettim, programdan bahsettim. İşte yeni yeri geldi. Efendim kısa bir ara vermememiz gerekiyor. Ben üzgünüm, çok heyecanlı bir yerde kaldı. Ben de heyecanlıyım şu anda. Efendim şöyle kısa bir ara verelim ama sakın bizden ayrılmayın. Az sonra inşallah yine beraberiz efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında Hazreti Hamza amcayı 36 bölümün ikinci yarısıyla inşallah beraberiz. Hemen kaldığımız yerden hiç özete, örneğe girmeden devam ediyoruz inşallah. Efendim, ölümsüzlük ölümle olur. Ölümü aşanları öldüremezsiniz der büyüklerimiz. Ölümsüzlük ölümle olur. Yani hiçbir insan peygamberler içinde olmak üzere baki değildir. Baki olan bir tek Allah'tır Celle Celaluhu. Ancak bazı ölümler, yani katille maktulu da ölümsüz kılar. İşte Vahşi ile Hazreti Hamza böyledir. Vahşi demiştik hürriyet istiyor, zenginlik istiyor. Mekkeliler intikam istiyor ve Vahşi'nin usta mızrak attığını, kısa harbe kullandığını görüyorlar, biliyorlar. Ve efendim defalarca konuştukları halde ben bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Ey Vahşi, emredin efendim, buyurun diyor. Başta hürriyet, sonra şeref ve haysiyet, sonra da mal, mülk, servet seni bekliyor. Yani nereden geliyor görüyor musunuz? Vahşi seviniyor. Fazla bekletmeyeceğim onları. Fazla bekletmeyeceğim. İşte şimdi tam fırsatı ey Vahşi. Eğer istediğimizi yaparsan bunları alacaksın. Nedir istediğiniz? Muhammed'i öldüreceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yok diyor, ona gücüm yetmez. Hamza'yı öldüreceksin. Ona hiç gücüm yetmez. Ali'yi öldüreceksin. Ona da gücüm yetmez. Bu sefer kızıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Hani zenginlik, hürriyet istiyordun? Bunların birini öldür. Hazreti Hamza için bilhassa Hint onu öne çıkarır. Der ki işte amcamı, oğlumu, kardeşimi öldürdü. Cübeyr der şunları öldürdü. Ben sadece Hamza amcayı görüyoruz diye orayı söylüyorum. Ey Vahşi diyorlar. Hürriyetin karşılığı Hamza. Zenginliğin karşılığı Hamza. Şeref ve haysiyetin karşılığı Hamza. İnsan olmanın karşılığı Hamza. Hamza'yı öldür, dilediğini al. Eğer Hamza'yı öldürmeyi başarabilirsen, senden önce hiç kimsenin erişemeyeceği, senden sonra da yine hiç kimsenin erişemeyeceği nimetlerle karşı karşıya kalacaksın. Bu biraz da gaza getirmektir. Tabii gaza geliyor da, başaracağım. Göreceksiniz, başaracağım. Başarmak zorundasın Vahşi. Hem kendin için, hem de bizim için. Başaracağım diyor. Hem kendim için, hem de sizin için. Kendi için hürriyete kavuşacak. Onlar için de intikamlarını almış olacak. Yalnız dikkat et. Hamza var ya Hamza. Tek başına bir ordu gibidir Hamza. Bugüne kadar onu yenen çıkmamıştır. Karşısına çıkan da sağ kalmamıştır. Onu da biliyorlar tabii. Görüyorlar çünkü. Ben tabii korkuyor bu sefer de. Ben onun karşısına nasıl çıkarım? Nasıl öldüreceksin peki? tuzak kurarak tabii. Hürriyetime kavuşacağım diye canımdan olamam ya. Akıllıca hareket edersen canından olmazsın. Hem hürriyetine hem de büyük bir servete kavuşursun. Unutma ki Hamza onların peygamberinin amcasıdır ve onu çok sevmektedir. Eğer o çok değer verdiği Hamza'yı öldürürsen hem Hamza'dan dolayı intikamımızı almış olacağız hem de onların peygamberi amcasını çok sevdiği için ondan da intikam almış olacağız. Onun en sevdiğini öldürmüş olacaksın. Merak etmeyin. İntikamınızı alacağım. Bir yandan Cübeyr, diğer yandan Hint, başkaları var onlara hiç girmiyorum. Vahşin önüne hürriyet ve zenginliği koydular. Ve bunların da önüne Hazreti Hamza'yı koydular. Hamza'yı öldür, hür ve zengin ol. Öyle bir şey oldu ki, sanki daha sonra bilmem gene gelir mi söyler miyim ama şu anda aklıma geldi diye söyleyeyim. Vahşi için sanki köle vahşi, fakir vahşi, sanki köleliği fakirliğin suçlusu Hazreti Hamza'ymış gibi, hürriyetin önündeki engel Hazreti Hamza'ymış gibi, zenginliğin haysiyet ve şahsiyetin önündeki engel Hazreti Hamza'ymış gibi, efendim böyle bir şeye girdi. Ve ciddi şekilde tahrik oldu. Mekke'de bunu yaptılar. Yol boyu bunu yaptılar. Uhud'a geldiler. Ve savaş başladı. Vahşi atılan nutukları, bilenen öfkeleri dinleyip izledikten sonra kendince uygun kutu bir yere çekilerek Uhud meydanını süzmeye başladı. Bir yandan da sürekli elinde taşıdığı mızrağını okşuyordu. Bu onun hürriyetine götürecek yoluydu. Mızrak, mızrak olmaktan çıkmış, sanki sımsıkı kucaklayıp sarıp sarmalayan bir dost olmuştu. Ne de olsa bu demir parçası hürriyetini kazandıracaktı Vahşi'ye. Hürriyetini kazandırdığı gibi zengin de edecekti onu. Bundan dolayı basit bir demir parçası olmaktan çıkmış, en yakın bir dost olmuştu mızrak. Vahşi de dosta yakışır bir şekilde muamele ediyordu mızrak harbesine. Tekrar Uhud'a kaydı bakışları. Bu koca dağ onun hürriyetine kavuştuğunun şahidi olacaktı. Hürriyetine ve zenginliğine. Şimdi buraya kadar sakladığım bir şeyi burada paylaşayım sizlerle. Genelde kronolojik sıraya göre burası değil, geçti ama ben buraya saklamıştım. İslam ordusu Medine'den 1000 kişi olarak çıktı. Ancak Uhud'a gelirken İbn-i Selül adlı münafık ve adamları geri döndüler. 300 kişi. Sayı düştü 700'e. Yani 1000'den düştü 700'e. Bu ayrıntıya girmeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Allah hepimizi nifaktan muhafaza buyursun. Münafığın eline düşmekten de muhafaza buyursun. Münafığın ne yapacağı belli olmaz. Başlarında Resulullah Aleyhisselam olduğu halde halis bir Müslüman olup sahabi olma şerefi varken bunlar nasiplenemediler de nifakla uğraşıp münafık oldular. Allah muhafaza ya Rabbi. Şimdi 700 kişi. Meydana bakıyorum ben. Bu 700'ün 50'si tepeye yerleştirildi. 50 okçu. Geri kaldı 650. İşte şurada şu nöbet, şurada şu görev, şurada şu görev. En az 50 kişi buna lazım. En az. Ne kaldı geriye? 600. Karşı tarafta ne kadar var? 3000. Ve zırhlı. ve intikam ordusu. Uhud meydanı böyle bir şey. Tabi her bakımdan, at bakımından, dev bakımından, silah bakımından, her bakımdan müşrikler çok çok üstün. Bir de kesin kararlı gelmişler. Yani Müslümanların kökünü kurutacaklar. Yani hedef sadece Hazreti Hamza değil. Hedef Uhud'da Müslümanları bozguna uğratıp Medine'ye varıp Medine'yi yağmalayacaklar. Ne var ne yok develere yükleyip Mekke'ye götürecekler. Masum bir duruş değil onların duruşu. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Az önce anlatmaya çalıştık ya. Önce teke tek kapıştılar. Sonra iki ordu birbirine girdi. Kılıç şakırtıları, ok vınlamaları, deve böğürmeleri, at kişnemeleri, çığlıklar, feryatlar ve tekbir sesleri. Savaş, Uhud. Her iki tarafta kılıç ve kalkanların, ok ve mızrakların üstüne atılıyor, adeta ölüme meydan okuyorlardı. Kalkan toz ve topraktan, göz gözü görmüyor, yakıcı güneş altında kılıç, ok ve mızraklarla yeni bir destan yazılıyordu. Uhud destanı. Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın talimatıyla öyle bir savaş çıkarmışlardı ki müşrikler daha şimdiden kaçacak delik aramaya başlamışlardı. Savaşın müthiş bir şekilde kızıştığı bir anda Hint geldi Vahşi'nin yanına. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, o da orada. Daha ne bekliyorsun Vahşi? Ne bekliyorsun daha diye bağırıyor. Uygun bir fırsat bekliyorum efendim. Sen o fırsatı buluncaya kadar işimiz bitecek, görmüyor musun? Siz merak etmeyin. Hamza bugün ölecek. Siz merak etmeyin. Hamza bugün ölecek. Hint de öfkeli. Korkarım ki geç kalacaksın ahmak. Hayır efendim. Geç kalmayacağım. Hürriyetimin bedeli Hamza olduğuna göre sadece hürriyet değil Vahşi, aynı zamanda zengin de olacaksın. Evet. Hür ve zengin. Hadi öyleyse. Göster kendini. Hamza'yı kendimi göstermeden öldürmeliyim. Kendimi gösterirsem ondan önce ben ölürüm. Biliyor durumunu, konumunu. Aslan avcısı Hazreti Hamza'yı sen nasıl öldürürsün? Korkak diye kızıyor Hint. Korkak değil, tedbirliyim sadece. Tedbirle korkaklığı karıştırmayalım. Kurnaz değil mi bu adam da? Bu da kurnaz. Korkunç bir bozgun olunca deliye dönen Hint, yırtıcı kaplanlar gibi daldı kalabalığa. Bütün gücüyle bağırıp çağırarak dağılıp kaçışan müşrik ordusunu geri çevirmeye çalışıyor. Fakat herkes canının derdine düşmüş, müthiş bir bozgun yaşanıyordu. Müşrikler birbirlerini ezerek kaçışıyorlar, Müslümanlar da onları kovalıyorlardı. Bu hengame esnasında Vahşi bir anda karşısında Hazreti Hamza'yı gördü. İrkildi adam. Bu gördüğüm Hamza mı gerçekten diye ürküldü, korktu. Hazreti Hamza müşrik saflarını yararak ilerliyor, önüne çıkanı yere seriyordu. Bu manzara karşısında beti benzi sarardı Vahşi'nin. Ödü koptu adamın. Vahşi Hazreti Hamza'yı görüyordu. Ama Hazreti Hamza Vahşi'yi göremiyordu. Çünkü koca bir kayayı siper edinmişti Vahşi. Oradan bakıp saklanarak seyrediyordu. Oradan oraya, şundan şuna sıçrayan, uçan adeta Hazreti Hamza kayanın dibinde kim var nasıl bakacak? Buna rağmen Hazreti Hamza'nın ta önüne kadar gelmesiyle ödü kopmuştu. Korktu adam. Oysa Hazreti Hamza hiçbir şeyin farkında olmadan müşrik saflarını yararak ilerlemeye devam ediyor. Hürriyet. Hürriyet ve zenginlik. Evet. Bazı hadiseler kimine dünyadır, kimine ukba, kimine sonsuzluktur, kimine musibet. Bilinmez ki neyin ne oldu. Hazreti Hamza, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevgili amcası önünde savaşıyor. Üstelik mızrak atım mesafeye kadar girmiş. Fakat müthiş bir korku tufanı yaşayan vahşi mızrağını kaldırıp hedefe atamıyor bir türlü. Yıllardır özlemini çektiği, hayaller kurduğu hürriyet ve zenginliğin kapısı Hamza önündeydi işte. Vahşiye sadece mızrağını fırlatmak kalıyordu. Ama bir türlü fırlatamıyordu. Her elini kaldırışta Hamza'ya doğru döndükçe korkunç bir ürperti korkuyordu. Çünkü Hazreti Hamza'ya görünen gidiyordu zaten. Onu da görse o da gidecek artık. Nihayet böyle bir anı yakaladı. Hazreti Hamza iyice yaklaşmış, önünü çıkanı deviriyor, çevresine dehşet saçıyor. Vahşi yine korku içinde, fakat bu sefer korkusunu bastırmaya çalışıyor, mızrağını sıkıca tutuyor ve Hazreti Hamza'nın üzerine kilitlemeye başlıyor. Hazreti Hamza iki elde iki kılıç vuruşurken en son ta kayan yanına kadar gelmiş, bir müşriği yere seriyor. Tam dönerken demek orada kaygan bir var, ne varsa ayağa kayıyor, sendeliyor, düşer gibi, yani bir boşluk veriyor o anda. İşte bu anlık, saniyelik diyelim boşluğu ta başından beri takip eden vahşi mızrağı orada fırlatıyor. Allahu Ekber. Hürriyet, hürriyet ve zenginlik diye haykırır haykırmaz mızrağı fırlatıyor Hazreti Hamza üzerine. Hürriyet ve zenginlik, vahşi ile Hazreti Hamza arasında uçan mızrağın ucunda artık. Mızrak hedefini vuruyor. Resulullah'ın sevgili amcası Hazreti Hamza büyük bir acıyla kıvranıp şehit rütbesiyle öteler alemine kanat çırpıyor. Hatta rivayetlere göre Hazreti Hamza radıyallahu an o mızrağı yiyince hemen düşmüyor. Mızrağı atana dönüyor. Bir iki adım da atıyor o ara. O acıyla. Çünkü kasıklardan saplanan mızrak alttan çıkıyor. Çok ağır bir darbe alıyor. Zaten bir sürü yarası var. Savaşıyor. Ama bu öldürücü darbe. Hazreti Hamza o mızrağı yediği halde iki adım atıp vahşiye bakması vahşinin ödünü koparıyor. Fakat aldığı darbe öldürücü darbedir. Öldürücü darbe ile ölümsüzlüğe gidecek Hazreti Hamza. Öldürücü darbe ile ölümsüzlüğe gidecek Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza. Evet, Hamza düştü. Ama vahşi yanaşamıyor hala. Korkuyor. Vücudu titriyor. Bunca yakıcı sıcağın, toz toprağın, ateşin altında üşümüş gibi titremeye başlıyor. Sonra biraz kendini toparlıyor, bakıyor. Hamza iyice hareketsiz kalsın, düşüyor büyük şehidimiz. Ölümsüzlüğe düşüyor. Tamamıyla öldüğünü, şehit olduğunu anlayınca yine korkarak. Şimdi düşmanlar kaçıyor, Müslümanlar kovalıyor, herkes can derdinde olduğu için bu sahneyi izleyicisi yok sahnenin. Bunu biz izliyoruz burada. Peki hocam, sahneyi kim anlatıyor? İşte Vahşi anlatıyor bize. Rivayetlerin sahibi o. Saklandığı kayanın arkasından büyük bir korkuyla ama ümitle çıktı. Korkuyordu çünkü peygamberin amcasını öldürmüştü. Müslümanların göz bebeğini öldürmüştü. Ümitleniyordu çünkü hür ve zengin olacaktı. Vahşi önce savaş alanına baktı tekrar. Tabi kendini sağlam almak istiyor. Müşrikler büyük bir telaşla dağılmışlar, kaçışıyorlar. Müslümanlar da bütün gayretleriyle kovalıyorlar. Yani Hazreti Hamza'nın düştüğü yerde kimse yok. Buna rağmen büyük bir korkuyla ve dikkatlice Hazreti Hamza'ya doğru yaklaşmaya başladı. Herhangi bir tehlike olmadığını görünce de mübarek bedenin yanına gitti. Mızrağı çekip çıkardı. Emektar mızraktan Hazreti Hamza'nın şehit kanı damlıyordu. Kanlı olduğuna bakmadan mızrağın onu kucakladı, sevdi. Ve hürriyet ve zenginliğim sana borçluyum dedi. Sonra dönüp Hazreti Hamza'ya baktı. Bir ölünün, estağfirullah, bir şehidin, evet, ona göre ölü, İslam'a göre şehit, bu şekilde gülümsediğini ilk defa görüyordu. İlk defa bu şekilde gülümsediğini görüyor. Hocam nasıl gülümser şehit bilemem. Onu onlar bilir. O sahneyi yaşayanlar bilir. Hazreti Hamza onca yarası var. Bir de o mızrakla şehit düşmüş. Buna rağmen gülümsüyor sanki. Birden kanı kaynadığı gibi oldu. Korkusu geçti. Çok teşekkür ederim ey Hamza. Hürriyet ve zenginliğime vesile olduğu için çok teşekkür ederim sana. Deyiverdi Vahşi. Bir mızrağına, bir de şehit Hazreti Hamza'ya baktı. Bir daha, bir daha, bir daha. Sonra deliler gibi bağırdı. Hür oldum işte, zengin oldum, hür oldum. Dünya, dünyada kalır. Dünyalıklarda, dünyalıklarını oyalar durur. Oysa şehit, en büyük rütbeyle Rabbine uçup gider, uçtu gitti. Hazreti Hamza Uhud Harbi'nde şehit oldu. Elbette ki Hamza amca bu kadar değil, daha var. Bir programlık daha var ama ben onları buraya sıkıştırmayayım çünkü zamanım doldu. Kalan bölümleri inşallah sonraki programlarda sizlerle paylaşmak arzusuyla, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.